Ayrım 18, açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları, Taha Akyol, Sefa Kaplan, sayfa 140. Necip Bey, Mardin, bilakis Arap yoktur. Sırrı Bey, İzmit. Olsa bile onun için güneyde kalan hududumuzu hem milliyetin hem de coğrafyanın gereğine uygun olarak tespit etmek en büyük emelimizdir. En kesin emelimizdir. Bunu ehemmiyetle ve değişmez bir surette delegasyonumuzun dikkate alması lazım gelir. İşte arkadaşlar, hududumuzu bu ilmi tarif dairesinde tespit ettikten ve dahilde hükümet etmek için kayıt ve şartlardan bağımsız bir surette hakimiyetimizi tespit ettikten sonradır ki memleketimizin tapusunu almış olacağız. Yoksa bunun noksanı olursa bizim hakimiyetimizi daima sarsıntılı vaziyette gösterir. Sözüm kabul ettiğimiz misak-ı milli gereğince bizden ayrı kalacak vatan topraklarına geldi. Bunlar milliyet prensipleri kaidesine göre teşekkül etmesi lazım gelen yeni İslam hükümetleri olması lazım gelir. Size kabul ettirmek için toplarına, tüfeklerine, haşmetlerine dayanarak teklif ettikleri Sevr Anlaşması'nda dahi 8. sayfada aynen şu fıkra vardır. Mandater seçimi hususunda cemaatlerin evvelce arzuları dikkate alınmalıdır. Bizden ayrılacak milletler isterlerse mandater kabul ederler. İsterlerse kabul etmezler. İsterlerse kendi başına hükümet ederler, isterlerse bize katılırlar, isterlerse katılmazlar. Bu ihtimallerin hepsi geçerlidir. Fakat bunun haricinde Avrupalılar öteden beri fuzuli olarak ben sana mandater olacağım diyemez. Dipnot mandater, bir ülkeyi manda usulüyle idare eden devlet. Diyecek olurlarsa yine kendi taraflarından ortaya konulan devletler hukuku zarara uğrar ki boştur. Ona göre bir şey yapılamaz. Onun için bugün bizden ayrılmış İslam toprakları üzerinde mandaterlik, himaye iddiasında bulunan devletlerin iddiaları bizim nazarımızda hiçtir. Onların iddialarını sulh masasında tanıyamayız. Ancak ve ancak onlara tanıttıracağımız mesele bizden ayrılan milletlerin tam istiklalleridir. İstedikleri gibi hareket edebilirler. Kendi hükümetlerinin şeklini istedikleri gibi tespit edebilirler. Yoksa Avrupa devletlerinin arzusu üzerine onların reyine zorla iştirak edemezler. Hacı Ahmet Hamdi Efendi Müş. Misak-ı milli hududu dahilinde olduğu halde Musul bugün İngiliz'in işgali altında inliyor. Bunun dikkate alınmasını delegelerden rica ederim. Reis, söz vermiyorum. Söz vereyim, söyleyiniz efendim. Sırrı Bey devamla. Diğer pürüzlü bir mesele de adalar meselesidir. Adalar haritayı göz önüne getirdiğimiz zaman görürüz ki adeta Anadolu'ya bitişiktirler. Evvelce bu meseleyi dikkate alan en ünlü siyasilerimiz, onların eserlerinde okudum. Onların sözlerini tekrar edeceğim. Bu adalar Anadolu'nun denizde kalmış parçalarıdır. Bu itibarla Anadolu'nun kaderine tabidir. Anadolu hakkında alınacak devletler kararı neyse bu adalar da ona tabiatıyla tabidirler. Bu adalar ahalisinin bir kısmının ırkımızdan gayrı olması hiçbir zaman onlara başka zeminde iddiada bulunmaya meydan veremez. Mesela Sakız Adası, Midilli Adası. O adalarda yaşayan ahaliye göre sayım yapılırsa yine azınlıkta kalırlar. Onun için adaların herhalde şimdiki geçici idarelerini dikkate almaksızın gerek Lozan Anlaşması gereğince İtalya'nın elinde bulunan ve gerek Balkan Harbi'nin ardından Yunanlıların eline geçen adalar herhalde bu teori ışığında çözüme kavuşturulmalıdır. Yoksa gelecekte Anadolu'nun emniyetinden emin olamayız. Kıbrıs'ı ne yapacağız sesleri? Tabii söyleyeceğim. Ancak biz çıkmaz yola gitmek istemediğimiz için Avrupalıları da meselelerin çözümünde kolayla karşılamak gibi saf bir niyetimiz bulunduğu için onlara bu adalar meselesinin halledilme tarzında göstereceğimiz bazı kolaylıklar olabilir. Mesela mahalli muhtariyetler suretiyle adalar meselesini halle gayret etmek, yine vatanın kısımlarından birisini her ne sebebe dayanırsa dayansın onu yabancı idaresinde bırakmakla eşittir. Bu hususu da delegasyonumuzun dikkatleri de arz ederim. Adalar içinde gayet mühimi vardır. O da Kıbrıs Adası'dır. Kıbrıs Adası, Harbi Umumi ilanına kadar Osmanlı Devleti'nin egemenliği altındaydı. Ahalisi dahi gerek Hristiyan, gerek Müslüman Osmanlı kabul edilirdi. Her nereye giderlerse ellerinde Osmanlı pasaportu bulunurdu ve Kıbrıs Adası namına İngiltere hükümeti, Osmanlı hükümetine belli bir vergi verirdi. ve hatta oradaki memurlar Osmanlı hükümeti namına hükümet ederlerdi. Oradaki İngiliz memurları vazife esnasında sorumluluk gerektiren bir şey yaparlarsa Osmanlı kanunlarına göre cezalandırılırlardı. Bu adayı İngiltere hükümeti harbi umumi esnasında anlaşmaya aykırı olarak kendine dahil etti. Fakat bu karar dahi bizim açımızdan kabul edilir değildir. Biz şimdi bile Kıbrıs adasını Osmanlı biliriz. Yusuf Ziya Bey, Bitlis. Osmanlı yok, Türkiye'dir. Sırrı Bey devamlı. Evet, Türkiye. O vakitki Osmanlı tarihi üzerine söylüyorum. O vakitler hükümet Kıbrıs'a bir kadı, bir müftü yollar, marifi doğrudan doğruya gözetimi altında bulundururdu. İngilizler bu ele geçirme meselesinden dolayı adalardaki İslami ayrıcalıkları kaldırdı. Bütün vakıflarına, bütün marifine, bütün kurum ve dini kaynaklarına el koydu. Onları hiçbir surette Müslümanım diyebilecek bir halde bulundurmadı. Bütün kapıları kapattı. Halen böyledir. Halbuki Kıbrıs idaresinin İngilizlere geçici olarak bırakılmasını tespit eden anlaşma gereğince Kafkasya'da Batum, Kars, Ardahan veya bunlardan herhangisi Osmanlı hükümetine iade edildiği takdirde İngiltere hükümeti Kıbrıs adasını Osmanlı hükümetine iade edecekti. Madem ki Kars-Ardahan havalisi bugün bizim elimizdedir, bu itibarla anlaşmaya göre Kıbrıs adasının da Osmanlı idaresine geçmesi lazımdır. Anadolu'nun yüce menfaatleri namına delegasyonumuz başka türlü bir harekete gidecek olurlarsa, elbette Kıbrıslılar asli vatanın yüce menfaatlerini kendi nefislerinde topladıkları için bazı şeylere katlanabilirler. Ve ancak onun içinde orada dinlerinin, mariflerinin ve geleneklerinin uygulanmasına mani olunacak sebeplerin ortadan kaldırılmasını elbette rica etmektedirler. Hatta bu hususta zannederim hariciye vekaletine bir de muhtıra verilmiştir. Şimdi anlaşmamızın idare şeklini, siyasi şeklini tamamladım. Dini şekline geçiyorum. Sevr anlaşmasında, anlaşma değil o, proje, paçavra sesleri. Evet, anlaşma değil, proje, paçavra, aşağılamak benden. Bol bol, ne kadar aşağılayıcı kelime varsa hepsini sarf ediniz. Süleyman Sırrı Bey, Yozgat. Avrupa'da delegeler ona lastiklerini silecek. Abdülkadir Kemali Bey, Kastamonu. Pek meşrutiyetçisiniz. Sırrı Bey, devamlı. Teşekkür ederim teveccühünüze. O anlaşmada İstanbul'da, Romanya'da, Makedonya'da, Bulgaristan'da bulunan kardeşlerimizin, dindaşlarımızın şer'i muamelelerini gösterir bazı fıkralar vardır. Fakat o fıkralar adeta değil, açıkça dini hislerime mağlup olarak söylüyorum. Buna tahammül edemeyenler herhalde mazur görsünler. Devam sesleri. Selahattin Bey, Mersin. Burası Müslüman meclisidir. Sırrı Bey, devamlı. O anlaşmada paçavrada Müslümanların bab-ı meşihata, yani Şeyhülislam kapısına olan bağları büsbütün kesiliyordu. Ve adeta demek istiyorlardı ki, Şeyhülislam'ın kendi siyasi ve idari hudutları haricinde bulunan memleketlerdeki Müslümanlar üzerinde dini teftişe hakkı yoktur. Bab-ı meşihat demekle onların neyi murad etmek istedikleri hepimizce malumdur. Şüphesiz sesleri. Bu iddia ise hiçbir zaman hiçbir şekilde vazgeçemeyeceğimiz bir hakkımızı daha fazla ortaya çıkan sebepleriyle, delilleriyle iddiaya zemin teşkil etmektedir. Biz Müslümanlık bakımından onlarla hiçbir zaman bağımız kalmamıştır. Biz onlara merci olmaktan uzaklaşacağız. Onlar bize müracaat edemeyecektir. Korkuyorum, tabir bulamıyorum. Hocalarımız bunu daha iyi düşünsün. Yani bizim siyasi idari hudutlarımız haricinde kalan Müslümanların Şeyhülislam'a ve dolayısıyla hilafet makamına bağlarının kesilmesini, eğer bizim tasvip etmekliğimize izin veren şeriat hükmü varsa diyeceğim yoktur. İzin veren şeriat hükmü yoktur sesleri. Yoksa bu paçavrada zikredilen kayıtlara göre düşmanlarımız bizim idari siyasi olan hudutlarımızın haricinde kalmış Müslümanları bizden ebediyen ayırmak ve daima hilafet makamına yönelik bulunan bakışlarını başka taraflara çevirmek emellerinde olduklarını hatırdan çıkarmayalım. Refik Bey, Konya. Muhafızları Hazreti Allah'tır. Sırrı Bey, devamlı. Bu geçen defa maalesef düşünülmemiştir. Bu defa bu hususa önem vermelerini delegasyonumuzun dikkatine takdim ederim ve çok istirham ederim. Yola çıkmadan evvel meselenin bu tarafının şer'i sebeplerini uzmanları ile istişare etsinler. Sonra son söz olarak söyleyeceğim. bizden ayrılarak bağımsız birer hükümet teşkil edecek olan Müslüman kavimler ile aramızdaki münasebetlerin tesisi hususunda hiçbir zaman Avrupalıların müdahalesini kabul etmemek lazımdır. Yapacağımız antlaşmada Irak ile Suriye ile şu olacak, Hicaz hükümeti ile şu olacak gibilerde bir madde koymamalıdırlar. Biz İslam hükümetleriyle baş başa vererek, konuşarak aramızda anlaşmalar yapacağız. Müslümanların arasına Avrupalıların girmesine katiyen müsaade olunmaması lazımdır. Müslümanların geleceği için bu meseleyi delegasyonumuzun uyanık dikkatlerine arz etmeyi vazife bilirim. Osman Bey, Lazistan. Delegasyon hakkında muhterem mebuslar izahatta bulundular ve hatırlarına gelen bazı temennileri de söylediler. Bendeniz bu hususta uzun boylu söz söyleyecek değilim. Yalnız iki şey hatırıma geldi ve bu iki meseleyi delegasyonun dikkatlerine arz edeceğim. Birincisi, 3 seneden beri bizim kanımızı akıtmak suretiyle bizi bu mücadeleye mecbur eden Avrupa olduğunu hepimiz tasdik ederiz. Biz hiçbir kimsenin hakkına tecavüz etmiyoruz. Onlar bizi mecbur ettiler. Dünyada en meşru, en mukaddes tanınan temel haklarımızı müdafaa ettik ve hamdolsun bugün milletimizin sayesinde büyük bir zafere nail olduk. Memleket bu zaferi kazandı, fakat memleketin her tarafı harap olmuştur ve büyük zararlar görmüştür. Bu itibarla bizim birçok borçlarımız vardır. Bendeniz delegasyondan dikkate almamışlardır kaydıyla söylüyorum, nelere dikkate aldıklarından haberimiz yoktur. Yalnız burasını ehemmiyetle dikkate almalarını gayet mühim olduğu için arz etmek mecburiyetindeyim. Bizim bir takım borçlarımız vardır. Tabii ki bunları vereceğiz. Bir ses: hayır hayır, borcumuz yoktur. Selahattin Bey, Mersin: hatta tamirat için biz para isteyelim. Osman Bey, devamla: delegasyonumuzun şu şartlarını imzaladığı tarihten itibaren bu borçları onlar bizden istemeye kalkışacaklardır. Bir defa delegasyondan borçlarımızın en azından 20 sene tecil edilmesinde ısrar edilmesini teklif ederim. Tamirat meselesinde bu arz ettiğim noktada delegasyonumuz her ikisini karşılaştırarak bir ödeme çaresi bulurlarsa, ki bu uzmanların vazifesidir, ona karışmıyorum. Ragıp Bey, Kütahya: tamiratı karıştırmayın. Tamirat ile borçlar ayrı ayrı şeylerdir. Osman Bey, devamla: bendeniz karıştırmıyorum. Bir arkadaşımız tamirat meselesi dediler. Bendeniz de diyorum ki tamirat meselesi gayet mühimdir. Borçların ödenmesi ile onun arasında delegasyonumuz bir hal çaresi bulurlarsa bunu da hallederler. Bir de delegelerimizden rica ederim. Bizim eskiden imzaladığımız maliye anlaşması vardır ve bunların şüphesiz ödeme şartları başka başkadır. Bir kısmının mahalli ödemesi itibarıyla memleketimiz haricinde ödenmesi şarttır. Harbi umumiden evvel bu o kadar ehemmiyet taşımıyordu. Çünkü dünyada az çok siyasi, mali, iktisadi bir takım dengeler kurulmuştu. Fakat harbi umuminin yaptığı tahribat neticesi olarak dünyada iktisadiyat altüst olmuştur. Birçok memleketlerde harap olmuşluk baştan başa bellidir. Bazı memleketler ise harbi umumiye girmedikleri veyahut iştirakleri başka bir şekilde, siyasi bir şekilde oldukları için kendi memleketlerindeki sanayi ve müesseselerine dayanarak paralarını kendi memleketlerine toplamışlardır. Altınları kendi ceplerine ithal etmişlerdir. Bundan kambiyo muamelesi hasıl oluyor. Mesela bugün delegasyonumuza İngiliz lirası üzerinden harcırah veriyoruz. Halbuki mukavele imzalanmış ise ve o mukavelenin mahalli ödemesi Londra veyahut İsviçre ise ve yine bizimle o mukavele üzerine görüşülecek ise bugün 5-6-7 belki de 8 misli bir farkla borç ödemesine mecbur olmak vaziyeti karşısında kalacağız. Bunun için delegelerimizden rica ediyorum ki onlar sizin karşınıza Sevr Anlaşması ile çıkarlar ve derler ki, efendiler, biz size karşı Sevr Anlaşması'nı değiştirerek çıkıyoruz. Bendeniz hatırıma gelen bir şeyi arz etmek isterim ki böyle bir teklif karşısında onlara, o efendilere dersiniz ki, efendiler, Sevr Anlaşması ve onu imzalayanlar tarihe intikal etmiştir. Bu itibarla Sevr Anlaşması üzerinde gerek değişiklik yaparak ve gerek başka bir surette görüşmek imkanı yoktur. Biz Lozan'a gelmişizdir. Lozan Anlaşması'nı imzalayacağız. Bu durumda eski mukavelelere anlaşmaları imzalayan hükümet tarihe intikal etmiştir. Dolayısıyla bu mesele de söz konusu değildir. O mesele ve ondan doğan meseleler ve borçlarımız yeni teşekkül etmiş olan yeni Türkiye Devleti'nin prensipleri dairesinde müzakere konusu olunabilir ve o suretle halledilebilir. Tahminim budur. Şüphesiz bütün millet, bütün meclis delegasyonumuza destek olacaktır. Bu arada delegasyonumuzun başkanı bulunan İsmet Paşa Hazretleri bir ordunun kumandanıydılar. Kendileri orada müşkül vaziyette kaldıkları zaman icap ederse yine Lozan'dan ordularına emir verebilirler. Reis, efendim söz Mehmet Vehbi Efendi'nindir. Fakat müsaade buyurursanız bir şey arz edeceğim. Dersin mebusu Diyabağ'a şimdi söz isterim çünkü rahatsızım diyorlar. Bu meseleyi eğer muvafık görüyorsanız... Muvafık sesleri. Vehbi Efendi, muvakkat buyuruyor musunuz? Mehmet Vehbi Efendi, Konya. Pekala. Diyabağ'a dersim. Efendiler, kusura bakmayınız, ben ihtiyarım. Hepimiz biliyoruz ki ve söylüyoruz ki, dinimiz, diyanetimiz, aslımız ve neslimiz hep birdir. Bizim içimizde ayrılık gayrılık yoktur. İsmimiz de, dinimiz de, Allah'ımız da birdir. Ağzımıza gelen de budur. Ne diyeyim efendim? Hepinize söz söylemek için ben takat getiremem. Hepimizin halimize göre söyleyecek sözlerimiz vardır. Hele bu haller ortadan kalksın. Bir kere bu haller ortadan kalksın. Allah da hepimizin hallerine yardım eder. Allah doğrunun yardımcısıdır. Bendeniz ihtiyarım, kusura bakmayınız. Halimize göre sözlerimiz vardır. Soysallı İsmail Supi Bey, Burdur. Sulh hakkındaki fikriniz nedir? Diyabağa devamla. Ama bugün dinimizde, diyanetimizde, kitabımızda hep birdir. Necati Efendi, Lazistan. Delegelerden ne istiyorsunuz? Sırrı Bey, İzmit. Söyledi ya. Necati Efendi, Lazistan. Delegelerden ne istiyorsunuz? Diyabağa dersim. Allah yardımcıları olsun. Hangisini münasip görmüş ise öyle etsin. Hamdolsun gidenler dininin, diyanetini bilir adamlardır. Hayret içinde bulunanlar zannederim kendi dinine, diyanetine hıyanet etmek istemez. Alkışlar. Hepimiz biriz. Ne Türklük ne Kürtlük davası vardır. Hep biriz, kardeşiz. Bravo sesleri, alkışlar. Bir kişinin 5-10 oğlu olur. Biri Hasan, biri Ahmet, biri Hüseyin, biri Mehmet isimli olabilir. Fakat hep bir insandırlar. Biz de öyleyiz. Yoksa ayrı gayrımız yoktur. İsmimiz Hüseyin, Mehmet. Hepsi bir ananın, bir babanın oğludurlar. Bravo sesleri. Dinleri, diyanetleri, kabileleri birdir. Ama düşmanlar bizi birbirimize sardırmak için tuzaklar kuruyorlar. Sen şöylesin, ben böyleyim filan diye hile yapıyorlar. Bunda ne fayda var? Ne kadar ileri giderse o kadar iyidir. Birbirimizle iftihar ederiz. Biz bir kardeşiz. Bizim dinimiz, diyanetimiz birdir. Bazıları bilmiyorlar. Birçok şeyler söylüyorlar ama onlar bilmiyorlar. Öyle değildir. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. İşte bu. Alkışlar, bravo sesleri. Dipnot. Kelime-i şehadet, Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun elçisidir anlamına gelir. İslam dininin temel prensibidir. Müslümanlığı seçenlere ilk yaptırılan şey de kelime-i şehadet getirtmektir. Vehbi Efendi, Konya. Efendim, Sırrı Bey pek mühim bir meseleyi hatırlattı. Ona dair bir cümle söyleyeceğim. Buyurdular ki Mahut Sevr paçavrasında düşmanlarımız hududumuz haricinde kalan Müslümanlarla İslam hükümetiyle alakamızı kesmek istemişlerdi. Efendiler, hilafetin bütün Müslümanların hukukunu müdafaaya bir şer'i hakkı ve bu bizim dinimizin icablarındandır ve bütün Müslümanların hilafetle manevi bir bağları vardır. Bunun kırılmak imkanı yoktur. Ne zaman Müslümanlar tükenirse, Allah korusun, Cenab-ı Hak afetten muhafaza buyursun, o manevi bağ o zaman kesilir. Öyle olmayınca doğuda olan, batıda olan Müslümanların herhalde bir manevi bağı vardır. Fakat efendiler, manevi bağın devamı maddi bağlantı ile olur. Yalnız manevi bağ kafi olmaz, maddi bağlantı ile onu arttırmak lazımdır. Bu maddi irtibat tarafından onların hukukunun maddeten muhafazası, onların da maddeten hilafet hukukunu tanımasıyla olur. Bunun için onlar ayıralım deseler de hiçbir zaman ayıramazlar. Hilafetin onların üzerinde olan tesirini kesemezler. Hiçbir sebep kesme imkanını mümkün kılamaz ve olamaz. İkinci bir mesele efendiler. Arkadaşlardan bazıları adli hukuktan bahsettiler. Biz öyle bir dinin Müslümanlarıyız ki o din bize emrediyor ve diyor ki hukukta İslam, Hristiyan hepsi eşittir. Hiç kimsenin kimseden farkı yoktur. Biz böyle yüce bir dine malik iken şahsımıza tatbik ettiğimiz bir hükmü içimizde bulunan diğer unsurlar hakkında tatbik ettiğimiz halde, kendimize tatbik ettiğimiz hukuktan onları ayırmadığımız halde onlara başka hukuk temin edeceğiz diye müdahale etmekten daha ziyade insaniyetsizlik yoktur. Bravo sesleri. Bir millet ki kendine tatbik etmiş olduğu hükmü aynen içinde bulunan diğer unsurlara da eşitlik ile uygulamak isterse, o millete kapitülasyon diye bir şey sokmaya çalışmak kadar dünyada insafsızlık yoktur. Ama bu şimdiye kadar neden olmuş efendiler? Eski hükümetlerin, yani bundan evvelki hükümetlerimizin ve vekiller heyetinin aczi ve zaafı bu halleri icap ettirmiş veyahut iktidar sahiplerinin bu gibi hükümlere vakıf olmaması veyahut vakıfsa bile yolu ile müdafaadan aczi bunları doğurmuştur. Efendiler, dünyada başka bir millet gösterebilirler mi ki, kendi nefsine tatbik etmiş olduğu bütün hukuku içinde olanlara da eşit surette tatbik etsin? Böyle ne bir din, ne bir millet ve ne hukuk gösteremezler. Bunun için İslam toplumu herkesin adaletini temin etmiştir. Bunu teklife hacet yoktur ve teklif ederlerse haksızlıktır. Sonra efendim, üçüncü olarak söyleyeceğim kelime, arkadaşlardan birisi eski borçlardan bahsetti. Efendiler, bu hükümetin borcu yoktur. Bravo sesleri. Bu yeni hükümettir ve Avrupa ile bir borç hakkında bir mukavelesi ve bir anlaşması yoktur. Evet, eski İstanbul hükümeti zamanında Avrupa'dan bazı borçlar yapılmış, mukavele ve anlaşmalar olmuş, onu imza eden hükümeti bulsunlar, oradan istesinler. Bravo sesleri, alkışlar. Bize eski milleti, eski imparatorluğu, bütün memleketleri iade ederlerse o zaman borç düşünülür. Bravo sesleri, alkışlar. Yoksa efendiler, rica ederim, dinlemenizi rica ederim. Bu hükümet eski hükümetin enkazı üzerinde mi teşekkül etmiştir? Yeniden mi meydana gelmiştir? Yeniden meydana gelmiştir sesleri. Yeniden meydana gelmiştir. Defteri, kayıtları, her şey yeniden meydana geldiği için bu hükümet Avrupa'ya karşı hiçbir şey borçlanmamıştır ve borçlanamaz. Sonra efendiler, İzmir'den Sakarya'ya gelinceye kadar yanan evler, yıkılan köyler. Mehmet Hasip Bey, Maraş. Hoca Efendi, bizim memleketler de öyle oldu. Dipnot, Mehmet Hasip Aksoyuk. 1882-1930 yılları arasında yaşamış ve 1. Meclis'te Maraş milletvekilliği yapmıştır. Vehbi Efendi devamlı, onu da söyleyeceğim. Yanan evler, yıkılan köyler, sönen ocaklar hangi sebeplere dayanmıştı? Mütareke hükümlerinde Anadolu'ya asker çıkarmaya dair bir fıkra var mıdır? Böyle bir fıkra olmadığı halde Anadolu'yu Müslümanlara terk ettikleri halde neden Yunan'ı üzerimize kışkırtıp Sakarya'ya kadar getirdiler? Ve bu memleketleri, kasabaları, köyleri, evleri tahrip ve bu kadar insanları mahvettiler. Ve bu kadar milletin 600 seneden beri elde ettiği mallarını Atina'ya taşırken neden bakıp durdular ve müsamaha ettiler? Yunan'ın yapmış olduğu mezalim ve zarara karşı elbette ve elbette delegelerimiz hiç olmazsa 500 milyon lira bir tazminat istemeleri lazımdır. Gülüşmeler. Soysallı İsmail Supi Bey buradır. Zararlar onunla kapınmaz Hoca Efendi. 2,5 milyar ister. Mehmet Vehbi Efendi devamlı. Rica ederim, ben maliyeden değilim. Muhasebe memuru da değilim. Buna dair delegasyonun ne isteyeceğinden de haberim yok. Ben kendi kanaatim olarak 500 milyon lira istiyorum. Soysallı İsmail Supi Bey. İngiliz altını. Mehmet Vehbi Bey devamlı. Hükümet olur ki milyar ister. Tabii hükümet hesabını yapmıştır ve hükümet isteyeceğini isteyecektir. Ben kendi kanaatimi söylüyorum. Lakin efendiler, şunu biliniz ki 500 milyon liradan aşağı delegelerimiz isterse ve bundan aşağıya razı olursa ben millet namına razı değilim. Alkışlar, bravo sesleri. Soysallı İsmail Supi Bey buradır. Senin gibi bir delege göndermek lazım. Zamir Bey, Adana. Dipnot. Zamir, Damar Arıkoğlu. 1887-1969 yılları arasında yaşamış ve 1. Meclis'te Adana milletvekili olarak görev yapmıştır. Daha sonra 2., 3. ve 4. dönemde Adana, 5. dönemde ise Seyhan milletvekilliği görevlerini üstlenen Zamir Bey, İttihat Terakki'nin de önde gelen isimleri arasındadır. Muhterem arkadaşlar, bu hitabet kürsüsüne çıkan arkadaşlarımız birçok meseleleri söylediler. Bendeniz öyle zannediyorum ki bazı noktalar kaldı. Bunlar hakkında yüce heyetinizin aydınlanması çok lazımdır ve memleketin menfaatlerinin gereğidir. Paşa Hazretleri bu kürsüde buyurdular ki bizim ana hatlarımız misak-ı millidir. Evet, şüphe yoktur ki yüce heyetiniz gibi bütün milletin gayesi de budur. Bazı zaruret neticesi geçici bir zaman için hudut haricinde kalan ve adetleri 300 binden fazla, 500 bin sesleri, evet, muhterem arkadaşlarımın söyledikleri gibi 500 binden fazla Türk kardeşlerimiz sınır haricinde kalmıştır. Şüphesizdir ki yapılan bir anlaşma ve bir mecburiyet neticesiydi. Buna kanaatim vardır. Biz arkadaşlar bir hak istiyoruz. Şüphe yoktur ki bu sınır haricinde kalan kardeşlerimizin böyle hudut haricinde kalmaları bizim kalplerimizde de bir ukde olarak kalacaktır. Ve hiçbir vakit bu kardeşlerimizi, bu ırktaşlarımızı unutmayacağız. Ve bizimle samimi bir dostluk tesis etmek isteyen devletler ve milletler bunu bilmelidirler ki, böyle yüreğimizde bir ukde kaldıkça onlarla aramızda bir dostluk devamına imkan yoktur. Çünkü davamız haktır. Arkadaşlar, biz bir hak istiyoruz ve hak için meydana atılmışızdır. Ve bizim hiç kimsenin ne malında, ne canında ve ne arazisinde bir gözümüz yoktur. İstediğimiz bir haktır. Bütün dünyanın kabul etmiş olduğu bir haktır. Biz bu hakkı iddia etmekle beraber bütün dünyanın ortaya attığı prensipleri müdafaa ediyoruz demektir. Davamız haktır. Hiçbir vakit 500 bin kadar olan Türk kardeşlerimizin hariçte kalması doğru bir şey değildir. Ve bu halin böylece devamı daima ileride anlaşmazlıklara sebep olacaktır. Bizimle dost olmak isteyenlerle aramızdaki samimiyetimizi daima bozacaktır. Bendeniz Paşa Hazretlerinden çok rica ediyorum ve bu meselenin samimi bir surette halledilmesi de çok muhtemeldir. Bunu kendilerinden bilhassa istirham ediyorum ve bütün millet de bu meselenin bu suretle hallini bekliyor. Süleyman Necati Bey, Erzurum. Dipnot. Süleyman Necati Güner'i 1889-1944 yılları arasında yaşamış ve 1. Mecliste Erzurum Milletvekilliği yapmıştır. İzmir suikastına karıştığı gerekçesiyle yargılanmışsa da beraat eden Süleyman Necati Bey, 5. dönemde Zonguldak Milletvekili olarak tekrar TBMM'ye dönmüştür. Efendim, şark siyasetinin ayırıcı safhalarından birisi de azınlıklar namı altında Türkiye'yi parçalamak ve Asya'yı yutmak meselesi olduğu cümlenizce malumdur. Son muzafferiyetimiz üzerine bize tebliğ edilen notada yine bu nokta üzerinde düşmanlarımızın nazarlarını tespit ettiklerini görüyorum. Ve hatta ırki azınlıklar meselesinin de buna ilave edildiğini görüyorum. Bu mesele bizim mevcudiyetimiz için gayet ağır bir nokta olduğundan ve bendenizi buraya gönderenlerin büyük bir kısmı da Kürt olduğundan, burada o vatan kardeşlerinizin hissiyatına tercüman olmak üzere bu kelime ile düşmanlarımızın ifade etmek istediği maksadı dilim döndüğü kadar arz edeceğim. Ve bu suretle milli kitlenin ne düşünmekte olduğunu yüce heyetinize ve bilhassa delegasyonumuzun dikkatine arz etmiş olacağım. Bir batı aliminin dediği gibi en adilane ödeme tarzı cemiyetin vaziyetine hürmetle yapılacak ödeme tarzıdır. O halde efendiler düşünelim. Acaba ırki azınlıklar ismi verilen bu mesele ne olabilir? Ve bu ırki azınlıklar acaba cemiyet içindeki vaziyetleri itibarıyla bütün Türkiye'yi teşkil eden umumi kütleden ayrı bir grup halinde midirler? Yoksa maddi ve manevi insanları sevk ve idare eden, içtimai ve iktisadi esaslar dolayısıyla tek vücut, diğerinden ayrılması mümkün olmayan bir bütün mü teşkil ediyorlar? Bendeniz bu nokta üzerine dikkatlerinizi çekmek isterim. Bildiğiniz gibi efendiler, milletleri yek diğerinden ayıran unsurlardan birisi tarih, birisi de şüphesiz iktisadi vaziyetlerdir. Biz tarihin pek derin ve hatta karanlık noktalarına kadar nazarımızı toplarsak göreceksiniz ki, Kürtlerin tarihi daima Türklerle beraberdir. Şimdi de öyle sesleri. Evet arz edeceğim. Doktor Profesör Zeç gibi ilim adamlarının ilmi araştırmalarıyla ortaya konulmuştur ki, Ermenilerin Şark vilayetlerine hicretinden 2000 sene evvel orada yerleşmiş ve orada büyük bir medeniyet tesisine muvaffak olmuş olan Turani bir kavim mevcuttur. Ve bugün Kürt denilen insanlar o kavmin torunlarıdır. Bu tarihin kabul ettiği hakikatlerdendir. Bu itibarla Türk ile Kürt ayrı bir kavim değildir, bir. İkincisi tarihi incelediğimiz zaman eski devirlerde Kürt namıyla bir isme tesadüf edilmemektedir. Bildiğiniz gibi ta eski devirlerde, Irak'ta, Farisilerin, dipnot, bugünkü İran halkına verilen isim, ki Turanidirler, kurdukları hükümet bir zaman sonra yerlilerin isyanı üzerine dağılmış ve dağılan bu unsurlar kuzey dağlarına doğru çekilmişlerdi. Ve tabii bu mağlubiyetin neticesi olarak ayrı bir halde dağlarda yaşıyorlardı. O sırada Şark'tan gelen Midya Türkleri İranilerle birleşerek muazzam bir hükümet teşkil ettiler. Ve onlar Asuriler üzerine hücum ettiler ki o da malumdur. O zaman Asurilere karşı büyük bir kinle dolu olan bu heyet, bu ordular, Turanlı olan İranilerin doğrudan doğruya hizmetine girdiler. İraniler bunların kahramanlıkları karşısında şaşkın kaldılar. Onlardan dolayı İraniler bunlara Farisi ve kahraman manasına olan Kürt namını verdiler. Yoksa bunlar Türklerden ayrı bir millet değildir ve tarih bu noktayı sureti katiyede tespit etmiştir. Bravo sesleri. Sonra Van'daki yazma taşlar bu Necip kavmin eserlerindendir. Ermenilerin bu konuda iddiaları hilafına Profesör Zeç'in araştırmalarıyla kesin surette tespit olunmuştur ki bunlar Kürtlere aittir. Şimdi İslam'dan sonraki tarihi tetkik edersek görürüz ki daima Türk ile Kürt beraber yürümüş ve İslamiyet tarihini beraber yapmışlardır. Bugün de öyledir sesleri. Ve bugün de Kürt toplumunun kalbine girecek olursanız onların kalplerinde bu milletin tarihinden ve emellerinden başka hiçbir şey ve hiçbir şeyin yeri yoktur. Alkışlar. Toplum vaziyetine gelince Kürt toplumu asırlardan beri İslamiyet'ten sonra gelen Türklerle o kadar karışmışlardır ki bugün ikiye ayrılan millet yine tek vücuttur. Bugün öyle bir Türk yoktur ki dayısı damadı veyahut yeğeni Kürt olmasın. Ve öyle bir Kürt yoktur ki onun damadı yeğeni veyahut dayısı Türk olmasın. Bu itibarla benim annem Kürt. Beni annemden nasıl ayırırsınız? Ve annemden nasıl olur da Avrupalıların bir takım entrikaları ve yeni icat edilmiş olan bir takım efsaneler arkasından gider? Bunun imkanı yoktur. Bu esaslar bir takım Avrupa entrikacılarının uydurmalarıdır. Delegasyonumuz bu hususları lazım gelen vesikalarla onların dikkatlerine arz etmelidir. Ve içtimai vaziyet aleyhine meydana gelen bu iddiaların uydurma olduğu fiilen sabit olmuştur. Nitekim Sevr paçavrası meydandadır. Bizim en zayıf bulunduğumuz anlarda ve daha yüce meclisimiz teşekkül etmediği zamanlarda İngilizlerin o kadar teşvik ve desteğine karşı bu paçavra çiğnenmiş ve üzerlerine atılmıştır. Alkışlar. Tarihi olan maruzatımın delilleri zamanımızdaki fiili ortaya çıkıştır. Sonra iktisadi bakımdan da düşünürseniz Türkler ve Kürtlerin ayrılması mümkün değildir. Orada ne Türk Kürtsüz ne Kürt Türksüz yaşayabilir. Bunlar o kadar birbirine karışmıştır ki hem kan suretiyle hem tarih münasebetiyle hem milliyet ve hem de din itibariyle tamamıyla tek vücutturlar. Sonra diyanet hususunda daha fazla söz söylemeye lüzum görmem. Bu herkesin malumudur. Bu itibarla özetle delegasyonumuzun dikkatine arz ederiz ki memleketimizde ırki azınlıklar yoktur. Bunu icat edenler özel maksat üzerine icat etmişlerdir. Bunlar üzerinde münakaşa etmeye, hatta bunların sözünü dinlemeye dahi Kürtlerin tahammül edemeyeceğini en kesin lisan ile söylesinler. 18. ayrımın sonu. Sayfa 150.